أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين. بحثimiz ilmi ahlak üzerine olacaktır. Elimizdeki bu kitabı metin olarak esas alacağız. Bu kitaplar size verilmiş değil mi yoksa? Öyle mi? Ha, yani vermeleri gerekiyor. Çünkü bu kitaptan elinizde olursa metin üzerinden takip edeceğiz Allah'ın izniyle. Birinci ders ahlak anlamı üzerinde durmuş, durarak başlamış ama ondan önce ben pişkoftar ön sözden de bir kısa bahsetmek istiyorum. Ön sözde ahlak ilminin ehemmiyetine kısaca işaret etmiş ki ahlak ilminin ehemmiyetinden bu kadar yeter ki ehemmiyeti için bu kadar yeter ki hatta peygamberlerin mebus olma amacı olarak peygamberlerin gönderiliş amacı olarak insanları erdemli ahlaka ulaştırmak olduğu bizatihi beyan edilmiştir. Peygamberimizin şu meşhur sözü burada gerçi kaydedilmemiş ama ben not edersiniz diye arz ediyorum. Peygamberimiz buyurmuş ki اِنَّمَا بُعِثْتُ لِقُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ. Ben sırf şunun için gönderildim ki مَكَارِمُ الْاَخْلَاقِ erdemli ahlak. Mekarim Kerim'in çoğuludur. Kerim yani yüce. Biz Türkçe tabirde erdem. Erdemli ahlakı kemale erdirmek, onun kemal noktasını göstermek, yaşatmak amacıyla mebus oldum, gönderildim. İnnemâ buistu, ben ancak şunun için gönderildim ki erdemli ahlakı kemale temmime yani tamamlamak, kemalına erdirmek için gönderildim diyorlar peygamberimiz. Bu erdemli ahlakın en üstün payı da Resulullah'ındır. Ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize hitaben inneke le ala hulukin azim. Sen gerçekten büyük ahlaklar üzeresin. Huluk yine hulkun çoğuludur. Ahlak gibi büyük ahlaklar üzeresin. Yani sende olan ahlakların hepsi büyüktür. Toplumda yani aslında şöyle diyeyim, Allah Tebarek ve Teala bizleri, insanları yaratmak, yaratırken mutlaka amacı var. Bu yaratılışın amacı var. Çünkü hiçbir zaman hekim olan bir varlık, yani hikmet sahibi olan bir varlık, hikmet sahibi ne demek? Yani şuuru, bilinci ve ilmi olan ve ayırt etme kabiliyeti olan bir varlık boş iş görmez. Ebes, abasla meşgul olmaz. Allah Teala'nın sıfatlarından, en önemli sıfatlarından birisi hekimdir. Yani hikmet sahibi. Allah'ın sıfatları birbirlerini tamamlayıcıdır. Allah Tebarek ve Teala halik olduğu gibi hekimdir. Alimdir, kadirdir. Allah'ın bazı sıfatları, bazı sıfatlarının çerçevesini çizer. Allah'ın hekim sıfatı da halk sıfatını çerçevelendirir. Yani Allah'ın yaratışı tabidir hekim sıfatına. Hekim sıfatı Allah Tebaraka Teala'nın yaratma sıfatını yönlendirir. Allah yaratıyor. Ama bir öyle rastgele değil. Yaratması hikmete tabi. Dolayısıyla yarattığı her şeyde mutlaka bir hikmet var. İnsanları yaratmada da Allah Tebaraka Teala'nın bir hikmet söz konusudur. Keza insan gibi diğer varlıkların, her varlık, melekler olsun, dünya olsun, canlı cansız olsun, bütün varlıkların yaratılışında bir mutlaka hikmet var. Bu hikmet Allah Tebaraka Teala'nın acaba ne olabilir? Yani insanları yaratmasındaki hikmet ne olabilir? Bu konuyu biraz derinlemesine geçmeyeceğim, sadece bir özet olarak işaret edip geçeceğiz kitabın metnine. Şöyle diyeyim. Dedik ki her bilinçli ve şuurlu ve ilim sahibi ve akleden, yani ayırt edebilen her varlığın işinde mutlaka bir amaç söz konusudur. Ve mutlaka da hikmet var. Şimdi Allah Tebaraka Teala'da bilginin sonsuzluğu var. Aynı zamanda ayırt etmenin, yani her şeyin bütün boyutunu bilmede hiçbir eksik söz konusu değil. Mutlaka Allah'ın işinde de bir hikmet var. Bu bir. İkincisi, gelelim Allah dışındaki yine bilgi ve şuur ve ayırt etme özelliği olan varlıklardan ez cümle kendimizden bir örnek verelim. Bizler de, yani madem ki ilim sahibiyiz, madem ki ayırt etme kabiliyeti bizde var ve işlerin mahiyetini, yapacağımız işlerin mahiyetini kavrayabiliyoruz, bizim işimizde de mutlaka hikmet oluyor. Yani insan da madem ki ayırt etme kabiliyeti var, yani ne aklı var demek. Madem ki ilmi var ve madem ki özgürdür, aynı zamanda hürriyeti var, mutlaka insanın da işinde bir hikmet mutlaka olur. Yani insan hikmetsiz iş görmez. Amaçsız iş görmez. Bizdeki hikmetle Allah'taki hikmetin farkına fakat işaret etmek istiyorum. Bir örnek arz edeyim. Biz niçin iş yaparız? Mesela bir insanı düşünün, bir anneyi düşünün, sabahleyin kalkar bir işe meşgul olur. Evini temizlemekle örneğin. Bu evi temizlerken bunda da hikmet var mutlaka. Nedir? Evin düzenli girmesi ve saadetin bu yolla temin olması. Ve keza bir baba mesela diyelim, çarşıya gider çalışır ya da işe gider çalışır. Sorsan niçin, der ki eve rızık götüreyim diye. O halde demek ki hem babanın hem annenin işinde hikmet var. Ancak bu hikmet bizim gibi varlıklarda bize döner. Yani biz iş yaparız kendi ihtiyacımızı karşılamak için. Anne iş yapar kendi mutluluğunu temin etmek için. Baba iş yapar kendi mutluluğunu temin etmek için. İşin hikmeti ve amacı İşi yapanın kendisine dönüktür. İşin hikmeti ve amacı işi yapanın kendisine dönüktür. Allah'ın da işinde hikmet var. Ama Allah Tebaraka ve Teala'da bir ihtiyaç söz konusu olmadığı için ve iş Allah'a mutluluk veremeyeceği için Allah Tebareke Teala'nın işindeki hikmet Allah'ın kendisine dönük olamaz. Değil. Yani Allah Tebareke Teala'nın bir ihtiyacı yok ki o ihtiyaç iş yapmakla, Allah'ın işleri yaratmakla o ihtiyacını gidersin. Allah Tebareke Teala'nın o behcetinde yani bir kusur söz konusu değil ki, bir mutsuzluk söz konusu değil ki Allah Tebareke Teala yaratmakla kendisine mutluluk temin etsin.
Peki kendisini tanıtmak için mi yarattı?
Diyecek. Şimdi demek ki bizim gibi varlıkların ki ihtiyaç eksikliğimiz var, kusurumuz var, ihtiyacımız var. Aynı zamanda bilgi, akıl, hikmet sahibi varlıklarız. Mutlaka işimizde amaç olur. Ama bu amaç genellikle %99 olarak bize yönelik, kendimize yöneliktir. Ha, bazen de %1 diyelim başkasına yönelik olar ama o da yine kendimize dönük. Bazen bir insan mümkündür ki bir anneyi düşünün ki çocuğunu boğulurken kendisini atır denize, çocuğunu kurtarmaya babayı ya bir insanı kendisini feda ediyor onu kurtarma. Bu feda etmeyi artık bunu nasıl yorumlayacağız? Bunu diyemeyiz ki buradaki işindeki bu hikmetsiz değil. Mutlaka hikmeti var. Hikmet önemli. Bunun hikmeti burada ilk başta şöyle yorumlanabilir ki %100 bu hikmet başkasına yararlaştırmak için. Başkasını kurtarmak, başkasına iyilik yapmak, fedakarlık yapmak gibi. Yani buradaki yararın, faydanın %100 başkasına ulaşması şeklinde yorumlanabilir ilk bakışta. Ama aslında hatta burada bile asıl yararı iş yapanın kendisine dönüyor. Çünkü bu fedakarlıkla gerçi ilk başta bu başkasına yarar dokundurdu, manfaat verdi ama işin derinliğine indiğimizde bu fedakarlık buna ebedi saadet kapısını açtığından dolayı ve bu ebedi saadetini bu fedakarlıkta gördüğünden dolayı burada da yine kendi ihtiyacını karşılamak oldu. O halde demek ki eksik failler, iş görenler, ihtiyacı olan iş görenlerin işlerinde mutlaka hikmet var, aklında olanlar. Ama şuursuzlar da biz işimiz yok. Mesela güneş aydınlatıyor, diğerin güneşin şuuru yok. Sorsan için aydınlatıyorsun belki, yani hala biz zahir anlamında. Yer bitki yeşertiyor. Niçin? Hikmet var mı? Diyor ki benim bir yeşerttiğimden haberim yok ki ta hikmet de arayasın. Ben habersizim işimde. Haberi olan her failin işinde özgür olduğu takdirde aynı zamanda bir hikmet söz konusudur. Ancak failleri ikiye böldük. Bir, ihtiyaçlı failler dedik ki nihayetinde buradaki hikmet o failin kendisine yöneliktir. Onun ihtiyacını karşılamaktır. Kendi ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Ama Hak Teala'nın bir ihtiyacı söz konusu değil ki diyelim Allah Tebareke Teala yaratırken o ihtiyacını karşılamak için yaratmış olsun. İmam Ali Aleyhisselam'ın o hutbesi خَلَقَ الْخَلَائِقَ mahlukatı yarattı. غَنِيَّنْ اَنْ تَاَتِهِمْ o muttakin hutbesinde. Mahlukatı yaratırken onlardan müstağniydi. Huvel gani. İhtiyacı yok. Onların itaat etmesi, Allah'a kulluk sunmaları Allah'a bir yarar sağlamaz. Varlıkları Allah'a bir çıkar sağlamaz. Onların isyanı da Allah'a bir zarar getirmez. Peki Allah'ın yaratmasında, çünkü Allah Tebareke Teala İlim sahibidir, özgürdür ve hikmet sahibidir. Amaçsız olamaz. Amacı nedir bundan? amacı, her şeyin kendisine göre bir amacı var ama ben insanla ilgili amaca dikkat çekiyorum. İnsanla ilgili amaç, amacı şudur ki insana saadeti yaşatmak için yarattı. İnsana nimet vermek için yarattı. Her şey böyle aslında. Ama insanda özellikle saadetlerin en üstününü, en kamilini vermek için. Şair, bu Fars şairinin ya da Mevlana'nın zahiren sözüdür. Mal ne yapar edin ki su dikuli. Biz yaratmadık ki kar edelim. Belki afer edin ki cu dikuli. İhsan edelim. Muhsindir. İyilik de bu. Sırf başkasına iyilik etmek için yaratmıştır. Şimdi o halde insanı yaratmasından maksat sırf insana her şeye ihsan etsin diye, nimet versin diye yaratmış. Şeytanın varlığı da böyle.
Yani
o da çünkü insanın hikmet, saadet, mutlak saadete ulaşması şeytansız olamaz. Şeytan bir yoldur ki varlığı, o yolla insan o ulaşılamayacak saadetlere ulaşabiliyor onun vasıtasıyla.
Yani şeytan da bir mükafat.
Mükafat. Nimet.
Yani.
Tabii nimet. Allah'ın nimetlerinden birisi de şeytandır. Allah'ın nimetlerinden birisi de cehennem. Allah'ın nimetlerinden birisi de nefistir. Şeytan ve nefis aynen fırlama o şeyler diyorlar. Üstler oluyor ya, füzeler, fırlatma üstleri. Fırlatma üstüdür insan için.
Gerek gücüm olacak ona savaşırsan.
Oraya gerek gidersin. O fırlatma üstünde olasın. Ve oradan sen yüceltilersin. Nereye yüceltilersin? Halifetullah'a. Allah'ın halifesi olmaya. Bu fırlatma üstüne gelmeyen varlıklar da o insana verilebilecek saadetlere ulaşma nasibi yoktur. Yani onların üstü yok. Bir örnek arz edeyim. Hayvanların fırlatma üstü yoktur. Onlar insanın kemalına asla ulaşamaz. Yani hayvanların şeytanı yoktur. Hayvanların insanda olduğu gibi nefsi söz konusu değil. Dolayısıyla onların arz edeyim ki insanın ulaştıkları kemara ulaşma şansları yok. Dolayısıyla onlar o nimetten mahrumdur. Ama her kesindeki her nimetten mahrum bir şey, onun da hikmeti var. Onu hala geçmiyoruz biz onlara. Dolayısıyla peki insanı yarattı ki insan bu nimet ulaşsın. Nimet insanı mesud etmek için yaratmıştır. İnsanın mutluluğu mesud olması ne iledir? İnsanın mutluluk ve mesul olması budur ki kendisine liyakat verilen kemara ulaşsın. Eğer bir insan layık olduğu kemale ulaşırsa mutluluğuna ermiştir. Layık olduğu kemale ulaşmazsa o her zaman bir şekilde bir acı çeker. Tabi cehennem de bir aynen hapishane gibidir ki hapishane bazılarının edep olması için nimettir. Eğer onları ki hani diyorlar ki bazıları insanlar iki çeşittir. Bazıları var ki böyle aferin dediğinde artık haddini biliyor da güzel. Biz bazıları var tokat yemedikçe aklı başlarına gelmiyor.
O dakikadan sonra artık yani terbiye olsun olur ki yani evet cehennem varsa da terbiye olsun olur.
Cehenneme girip orada terbiyet oluyorlar da. Yani
adın sonrası Yani evet. Eğer ebedi cehennemse ve terbiyesi oradaysa, evet. Artık tekrardan bir gönderilmeyi
bir tane söz konusu değil. Şimdi bu konuyu biraz, bakınız Allah tebarek ve teala bunları ben dedim ki bu konuya pek girmeyeyim. Ama yani Allah diyor ki, ehsene kulle şeyin halaka. Allah halik ve kulleş, her şeyi yaratan Allah'tır. Yani Allah'ın yarattığı şey dışında bir şey söz konusu değil. Öte taraftan da buyurur ki ehsene, en güzel yaptı, her şeyi ki yarattı. Her şeyi ki yarattı, güzel, en güzel şekilde yarattı. Yani ondan ötesi mümkün değil. Dolayısıyla Allah'ın yarattığında asla bir çirkinlik söz konusu değil. Bir kötülük söz konusu değil. Buyurun efendim. Buyurun. Bu cümleden aynen arz ettiğim gibi cehennem de bu cümledendir. Peki cehennemdeki acı nedir? Bu acı da yine insanın saadet yollarından birisidir. Özgürlükten kaynaklanır. Bazıları diyor ki ben saadetime bu yolla gideceğim. Kendisi tehdit. Çünkü özgür bırakmasanız bu saadete ulaşmaz. Yol seçimidir cehennem. Bazıları saadetlerini cehennem yoluyla seçerler. Ama bazıları cennet yoluyla seçerler. Dolayısıyla cehennem de bir saadet yoludur. Şimdi şu söz var. Acaba cehennemdeki acı sonsuz mu sürecek? Yani sonu saadete dönecek mi? Mutluluğa dönecek mi? Cehennemdeki acının sonsuz olacağına kesin gelin söz konusu değil. Orada herkes için nihayeti emirde mutlaka istisnasız az edeyim ki bir saadete ulaşılacağına dair deliller daha güçlü.
Ama Allah'a şirk koşmada
ebedi cehennemde kalsa bile sonun mutluluğudur. Cehennem onun mutluluğudur. Cehennem mutluluğu oluyor. Ha.
Aynen mesela hocam, biz şu anda bir kavram yani şu anda hayatımızda anladığımız kavram olarak değil de ulaşmış olan hedef olarak mı görüyoruz hocam? Yani herkes bir hedefe ulaşacak. Yani bu hedef mutluluktur. Kimisi cennette, kimisi
cehennemde. Cehennemde mutlaka. Yani Allah'ın yaratmadan maksadı olur. Yani insanlara nimeti tattırmaktır. Ama nimetin çeşitleri var. Bir nimetin hoşa gidenleri var, Allah diyor bunu tercih edin. Bir de hoşa gitmeyen nimetler var, sonunda hoşa gitmen olacaktır. Bazıları da onu seçiyor. Mesela diyorum ki, cehennem aynen bir hastane gibidir. Kendimiz oluşturduğumuz hastanelerin tedavi olunduğu yerdir. Bir hapishane gibidir ki, edep olunma yeridir ve emsal-i zalik. Hala bu konu biraz derin konudur, bunu bırakalım. Ben asıl uygulamak istediğim şu budur. Buyur ki, demek istediğim budur ki Allah Tebarek ve Teala'nın yaratmasındaki amaç sırf yaratıklarına ihsan etmek içindir. Çünkü Allah Tebarek ve Teala'nın başka amacı söz konusu olamaz. Allah'ın kendisine yönelik bir amaç söz konusu değil. Çünkü Allah'ın kendisinin zatında kendi dışında Allah'ın ötesinde bir amaç söz konusu değil ki Allah o amaca ulaşsın. Allah her şeyin sonudur. Her kemalın sonudur. Sonsuzudur. Allah'ın ötesinde bir kudret yok ki ona ulaşsın. Allah'ın ötesinde bir ilim yok ki ona ulaşsın. Allah'ın ötesinde bir saadet yok ki ona ulaşsın işiyle. Dolayısıyla Allah Tebaraka Teala'nın işindeki amaç asla Allah'ın kendisine yönelik değil. İşindeki amaç sadece yarattıklarına ihsan etsin diyemiş. Ve bu ihsanın bir güzel olanları var ki bize diyor o güzel olanlarını tercih edin. Bir de hoşa gitmeyenleri var ki onların yine özgürüz. O yollar gidenlerimiz de acı çekerek yine nihayetinde o ihsana ulaşıyorlar. Şimdi insan dedik ki saadetini neyle bular? Dedi ki ulaşabileceği kemalla bular. Bu bir örnek arz edeyim. İnsanın biliyoruz ki bir bedensel yapısı var, bir de ruhsal yapısı. Bedensel yapısındaki saadeti budur ki bedeninde bir kusuru olmuyor. Eğer insanı düşünün ki gözü olmazsa, bu insan göz nimetinden mahrum olduğu için gözlülerin yaşadığı saadeti mutlaka yaşayamıyor. Eksiği var. Bir insanın duyma kabiliyeti olmazsa, duyanların yaşadığı saadeti yaşayamıyor. Bu bedensel kemallar. Yani insanın bedensel kemalı budur ki bedenindeki ağza ve organlarından her şey yerli yerinde olsun, hepsi tam manasıyla sağlıklı olsun, afiyet içerisinde olsun, hepsi en güzel şekilde çalışsın, görevlerini en iyi şekilde yerine getirsinler, hastalıklı olmasınlar. Bu sayede insanın bedensel saadeti gerçekleşir. Bu dünyadaki şeyin yerine. Bir de insanın ruh boyutu var. İnsanın ruh boyutunda da ruhen mesul olması için ruhunun salim olması, selamet içerisinde, yani ruhundaki olan o kabiliyetlerin hadisinin yerli yerinde olmaz. Eksiği olmaz. Olmaz. Mesela ruhun saadetlerinden birisi nedir? İlim. Cahil olmaz. Cahil olan bir ruh, alim olan bir ruhun saadetini hisseder. Alimlerin saadeti, his, o ruhundaki o saadet cahillerde yok. Ruhundaki saadetlerden birisi, mesela diyelim ruhun kıskanç olmaması, hoş, herkesin hayırsever olması. Hayırsever bir ruh mutludur, saadetlidir. Ama kıskanç bir ruh hastadır, eziyet verir sahibine. Bu ruhsal selamete, ruhsal selamete güzel ahlak denir. Ruhun selameti budur ki güzel ahlaklara sahip olsun. Eğer bir ruh güzel ahlaklara, ki sayılacak ileride üstünde bahsi olacak, sahip değilse bu ruh bir şekilde kemalından mahrumdur. Mahrum olduğu için de mutlu değildir, mesut değil. Bu dünyada biz bunu yaşıyoruz bizatihi. Öte yandan insanın varlığı sırf dünya ile ibaret olmadığı için insanın hem bedensel varlığı hem ruhsal varlığı yaratıldığı andan itibaren ebedi olduğu için insan gerek hem dünyada ve hem bütün aşamalarda o zaman tam manasıyla mesut olabilir ki, huzurlu olabilir ki, mutlu olabilir ki, her aşamada tam manasıyla kemaline sahip olsun. Tam manasıyla her aşamada kamil olursa, dünyada ruhu ve bedeni kamil ise dünyada mesuttur. Dünya yaşamından öteye gittiğindeki yaşamında da yine ruhu ve bedeni kemalında tamam ise, eksiği yok ise, kusuru yok ise mutludur. Aksi takdirde huzursuzdur. Nitekim dünyadaki fiziksel bedendeki kusurlar, bu fiziksel bedendeki kusura sahip olana acı yaşatıyorsa ve keza dünyadaki ruhtaki eksikler, dünyadaki o ruh sahibine acı yaşatıyorsa, dünya ötesindeki yaşantıda da öyle. Allah Tebarek ve Teala peygamberlerini göndermekten maksat budur ki, diyor ki, biz sizi salim kılmak için hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak salim kılmak için, kamil kılmak için yarattık ve peygamberlere de gönderdik, burada yardımcı olsun. Peygamberimizin öte yandan insanın dünyadaki fiziksel boyutta, bedensel boyuttaki eksik kusurları ruhsal boyuttaki eksik kusurlarına oranla kabili kıyas olmadığından, dünyadaki eksik kusurlar bir şekilde sonlu olduğundan, nihayetinde acı da verirse bir süre sonra biteceğinden, öte yandan ruhsal boyuttaki eksik kusurlar kalıcı olduğundan ve oradaki huzur ve mutluluk, keza aksi huzursuzluk ve acı kalıcı olduğundan, peygamberlerine birinci görev olarak insanların ruh selametini sağlama görevini vermiş. Buna daha çok önem verin demiş. Peygamberler tıpkı insanların fiziksel boyutlarıyla ilgili de onlara yol gösterici olmuşlar. Fiziksel bedenin selameti için. Ama fiziksel beden bilahane bu dünyanın bir ömür boyuyla sınırlıdır. Önemli olan insanın fizik ötesi bedeni. Ve ilk baştan fizik ötesi olan ruhu olduğu için peygamberlere birinci görev olarak demiş ki, buyurmuş ki, size düşen en önemli görev insanların birinci olarak ruhsal hastalıklarını tedavi edip ve ruhsal selametini sağlamak, ikinci olarak fizik ötesi bedenlerinin selametini sağlamak, üçüncü olarak fiziksel bedenlerine de selamet yolunda onlara önderlik yapmak.
Hocam bu nedir?
Ha? Ha. Bunu inşallah buradan biraz ileriki derslerde açarız inşallah. Ruhun ne olduğunu bahsedeceğiz.
Yani hani bu kadir verisinde, kadir...
O ruh, o başkadır. Bizdeki olan ruh farklıdır. Bir de ruh denilen melek var, onun azı. Bizdeki ruhtan baksak bizim canlılık halimizdir. Şimdi bizim ruhumuzdan biraz inşallah bahsedeceğiz. Velisa Peygamberimiz buyurdu ki, ben mekarını, ahlakı, yani ruh selametinin tamamını oluşturmak için gönderildim. Tamamını yaşatmak için, göstermek için gönderildim. Velisa yine buyurdu ki, el-enbiya tabibun tebbarun bi'ilmi. Peygamberler veya el-nebi veya nehnul enbiya, keza enbiyanın varisi var ulema, tıbbıyla dolaşan doktorlar, tıbbıyla insanlar arasında gezen doktorlar. Bu doktorların birinci görevi ruh selameti, ikinci görevi fizik ötesi beden selameti, yani ölümden sonraki beden selameti. Üçüncü görevi de yetiştikleri kadar fiziksel bedendeki selametle insanlara önder olmak. İlmi ahlak özellikle bu insanın bu iki boyutunu, hangi boyutunu? Ruh boyutundaki selameti ve fizik ötesi bedenindeki selameti bize, selamette bize öncülük yapar. Yani burada ufukumuzu açar. Burada bizi bilgilendirir. Özellikle peygamberlerin birinci görevleri olan konu. Onun için ilmi ahlak çok önemli bir ilimdir. Bu ön sözüydü. Bu ön sözden sonra geçeceğiz inşallah kitap üzerinden takip etmeye. Bu takip etmeye de devam edeceğiz. Diyor ki burada ilk olarak bize ahlak kelimesi üzerinde duruyor. Ahlak kelimesinin, ilmi ahlak diyoruz ya, ahlak ilmi. Lugat ve terim anlamını bize beyan ediyor. Diyor ki ahlak kelimesi Arapça hul kökünden oluşturulan bir çoğuldur. Hulgun çoğuludur. Arapçada iki kelime var. Bir her de var. Bir de hul. Hulgun çoğulu ahlaktır. Her'in çoğulu, ama burada şu an zihime gelmedi. Nedir? Her yaratış demektir. Her daha çok insanın beden yaratışını kastediyor. Her yani beden yaratmış. Yani ya insan iki boyutu var, bir beden mi? Hulk ise insanın ruh yaratılışı. Ruhunun şekillenmesi. Ruhdaki şekillenmeye hulk denilir. Bedendeki şekillenmeye halk denilir. Diyor ki hulk bir vejegi های نفس انسان گفته می شود. Ruh insanın nefsinin, yani ruhunun özelliklerine, şekillenmesine, ruh şekillenmesine hul denir. Hemen güne ki halk be sıfat beden گفته می شود. Diyor ki halk insanın fiziksel şekillenmesidir. Yani fiziksel özellikler. Halk yani bedensel özellik, ya bedensel şekillenme, hulk, ruhsal özellik ve şekillenme. Peygamberimizden bir hadise yer veriyor burada. Buyuruyor ki, Peygamberimiz buyurmuşlardır, Allahümme hassin hulki kema hassente halki. Dua ediyor, Ya Rabbi, benim fiziksel yaratılışımı güzel yaptığın gibi hulkumu da, ruhsal şeklimi de güzel kıl diye dua ediyor. Peygamberin bu duasının arz edeyim ki bakınız önemli nokta şudur. Diyor Ya Rabbi, benim bedenimi güzel kıldığın gibi. Yani demek ki bedenin güzelleşmesi tamamlanmış. Sonra ruhuna dönüyor. Diyor ki, bedenimi güzel yarattığın gibi hulkumu da, ruhumu da güzel kıl. Bunun sebebi budur ki, ruhsal şekillenme ve ruhun şekil alması hayat sürecince devam etmektedir. İnsanın fiziksel şekli bedendeki yaratışın ilk boyutunda tamamlanır. İnsan bedeni ilk başta ne şekil alacaksa alır ama ruhsal şekli hayatı sürecince devam ediyor. Peygamberimiz de çünkü henüz bu süreç tamamlanmamıştır. Yani ruhsal şekillenme peygamber için de tamamlanmamıştır. Onun için dua ediyor, Ya Rabbi, benim bedenimi güzel yarattığın gibi ruhumu da bu yaşam sürecimde en güzel şekilde yap diye dua ediyor. Derin dua, peygamber az hudaben talep mi kuned ki sifat-i nefs-i uğra'em چون صفات بدنش نیکو فرماید. بنابراین اخلاق اونا گره، یعنی صفات نفسانی انسان، اخلاق نه اون انلمه، یعنی انسانın ruhsal özellikleri, sıfatları, şekillenmesi. Her gal bir yok. Ahlak iyisi olarak kötüsü. Ahlakın ikisi iki boyutludur. Peygamberimiz diyor ki benim ahlakım bu güzeldir. Bu güzelin karşısında bir çirkini var. Her zaman Allah tebarek ve teala her şeyi çift karar vermiş. Zavut. Yani her şeyi biz çift yapıyoruz. Her şey hem karşılıklıdır yani. Güzelin çirkini, iyinin kötüsü ve her şeyde çiftlik var söz konusu. Ahlak ruhun özelliğidir. Hala ister güzel olsun ister çirkin. Her bak koftan şevet ki şahsi darayı ahlakı nukus, eğer biz denirsek bir insanın güzel ahlak sahibidir, منظور این است که صفات نفسانی او نیکوست. مقصد بود که اونون روحسال özellikleri, صفاتları güzel. اعمال انسان متناسب با ویژگی های نفسانی اوست. بوده بر آیه نمید. شمید بکنیز بیست حیاتیمز بایدنجا بی تاکم دورانشلرده بلونیوروز. کنشیوروز. Az edeyim, hareket ediyoruz, iş yapıyoruz, her iş, büyük küçük. İnsan çünkü şuur sahibi olan bir varlıktır. İnsanın bedenini, hareketlerini yönlendiren insanın iç dünyasıdır. İç dünyasıdır ki insanın fiiline şekil veriyor, işine şekil veriyor. İşini şekillendiren, biçimlendiren iç dünyasındaki biçimidir, şeklidir. Amal insan, insanın işleri mutenasip babicekiha ye nefsani yuz, insanın nefis özelliklerine uyum içerisindedir. Konuşması iç duygularından etkilenir. Konuşma hatta lehni bile. Peygamberimiz Allah tebarekuteala ne buyuruyor? Diyor ki sen münafıkları konuşma lehinlerinden, konuşma tarzlarından anlarsın. Konuşmadaki tarzın sadakat, samimiyet, dürüstlük veyahut da aksi olduğunu konuşmanın kendisi bile yansıyor. Sese bile yansıyor. Dolayısıyla insanın bu konuşmaya örnek veriyor. Her iş böyledir. İnsanın iş dünyası, insanın işlerine yönlendirmektedir. Yani, eğer sıfat-ı nefsaniyi kesin, niku başet, eğer insanın iş dünyası güzel ise, amaru hem niku hak şu, niku hak bu, onun işleri de mutlaka güzel olur. Eğer içi dürüstse, işi de dürüst olur. Ve hemin delil, وقتی کسی همواره اعمال خوبی انجام میده بو یوزدندر که مثلا بیز انسانن ایش دنیاسنو نیدن انلیوروز گوزل اولوب چیکن اولدوغونو ایشینه باقاراق انلیوروز نیچین چونکی ایش ایچریس ایشتاکی ایلن ایشین بیر مسببه اولدوغو چون اوندان یانسیما اولدوغو چون دیوروز که بو گوزل ایسه دا گوزل. Ve hemen denir, vakti kesi hem vara amalı kubi encam bidehen, mi guyen ahlakı uhubes. Evet, berayı roşan şudan metali fok, aşinayı batan islah lazım es diye başlıyor. Buradaki anlatılanları daha iyi kavramam için bir takım terimlere de aşmamız gerekiyor. Bunlara girsek vaktimiz yeterli değil. Buyurun. Ay, hemşe
mesela çiz has ki, یک نفر رو از کارهای زانهش که انجام میده از اون مثلا شناخت درونش باشه، یعنی امکانش نیست مثلا طرف ممکن تظاهر کنه چونکی اعمالش میشه اگر
در تظاهر هم و حتی اون خود اون اعمال نشان میدهد که این تظاهر میکنه. اگر این المؤمنون ینظر Müminler ferasetle bakarlar. Yani herkes böyle. İnsan eğer dikkat etmez, eğer ki ihmal edersin. Kim eğer kesi mesela dikkat bir konu der kirdarı kesi mutlak mutlaka mi fahmet ki in seminiyet dara ya dara tezahür bukuna ya azam hizmetun ilahara tegallum mikuna ya sadakat dara. İn mutlaka zahir aile aile-i batin est. Muntaha dikkat lazım dara. Eğer dikkat kerdin mi fahim? Hatta on mutezahir rahem mi fahim? Peki. Sallallahu ala Muhammed ve aleyhi ve sellem.